والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم.
صدق الله العلي.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı ki kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görsünler? Allah onları yerle bir etti. O kafirler içinde bunun bir benzeri vardır. İşte böyle, çünkü Allah iman etmekte olanların velisidir. Kafirlerin ise onların velisi yoktur. Şüphesiz Allah iman edip salih amellerde bulunanları altından ırmaklar akan cennetlere sokar. İnkar edenler ise metalanırlar ve hayvanların yemesi gibi yerler. Ateş onlar için bir konaklama yeridir.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İman Nuru.
Muhterem dinleyiciler, batıl insanların İslam dinine yoğun ilgileri ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru isimli sohbetimizin 4. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Yeni Müslüman olan cenin bilimcisi Profesör Kate Moore şöyle diyor: "Ben miladi 7. yüzyılda harikulade meseleleri gündeme getiren Kur'an-ı Kerim'deki tıbbi bilgilerin doğruluğunu öğrenince, üstelik o dönemde cenin bilimi henüz gündemde bile olmadığı halde çok şaşırmıştım."
Kur'an-ı Kerim, İslam peygamberinin en büyük mucizesi, insanları hidayet ve saadet nuruna davet eden bir kitaptır. Nitekim İsra suresinin 9. ayetinde şöyle okumaktayız: "Şüphesiz ki bu Kur'an en doğru yola iletir. İyi davranışlarda bulunan müminlere kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler." Bu semavi kitap insanları hidayete erdirmek için çeşitli yöntemlerden yararlanmıştır. Bu yöntemlerden biri, o güne kadar hiç kimsenin bilmediği bilimsel konuları açıklamaktır.
Kur'an-ı Kerim'in bilimsel mucizeleri şimdiye kadar başta bilim adamları olmak üzere birçok insanın hidayete ermesine vesile olmuştur. Kur'an-ı Kerim bu konuda şöyle buyurmakta: "Kendilerine bilgi verilenler Rabbinden sana indirilenin gerçek olduğunu bilir." Tarih boyunca birçok insaflı ve garezsiz bilgin, Kur'an-ı Kerim'in bilimsel mucizeleriyle tanışınca, bu semavi kitabın önünde eğilmiş, bazen de İslam dinini benimsemiştir. Kur'an-ı Kerim'in büyük bir titizlik ve en dakik biçimde hakkında söz ettiği konularından biri, insan ceninliğinin şekillenmesi ve gelişme sürecidir. Üstelik Kur'an-ı Kerim bu konuyu tam 1400 yılı aşkın bir süre önce ve cenin bilimi diye bir şey olmadığı günlerde beyan etmiştir. Bu bilimsel konuyla ilgili ayetler cenin bilimcilerinin dikkatini çekmiştir.
Kanadalı Profesör Kate Moore, dünyanın en seçkin cenin bilimcilerinden biridir ve bu bilimin babası olarak da bilinir. Profesör Moore, 1984 yılında Kanada'nın Kadavra Derneği'nin JCB adlı en muteber ödülünü kazandı. Profesör Moore, başka birçok bilimsel ödülünde sahibi oldu. Profesör Moore, bundan önce Kanada Kadavra Derneği Başkanı, Amerikan Anatomi Departmanı Başkanı, Tıp Bilimleri Merkezi 2. Başkanı ve diğer birçok mevkide görev yaptı. Ancak hiç beklenmedik bir hadise bu büyük bilginin kişisel ve bilimsel yaşamının yönünü değiştirdi. Bir gün bazı İslam alimleri Kur'an-ı Kerim'de yer alan nutfenin oluşması ve ceninin gelişmesi hakkındaki ayetleri toplamaya ve bu ayetlerin bilim dünyasının en son bulguları ile karşılaştırmaya karar verdi. Bu alimler cenin biliminin en seçkin şahsiyeti Profesör Moore'dan onlara bu konuda yardımcı olmaya davet etti.
Profesör Moore ilkin bu öneriye şaşırmıştı ki bu da gayet doğaldı. Profesör Moore'a göre Kur'an-ı Kerim'de 1400 yıl önce insan cenini hakkında yazılmış olan şeyler günümüzde bilimsel ilerlemelere bakıldığında pek fazla gerçekçi ve geçerli olamazdı. Profesör Moore bu konuda şöyle diyor: "Ben eskiden Müslümanların miladi 10. yüzyılda bilimsel azametini biliyordum ve yine tıp bilimine büyük hizmetlerde bulunduklarını da okumuştum. Fakat Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadislerde İlmi ve tıbbi konular hakkında neler söylendiğini pek bilmiyordum."
Tahran Radyosu.
Her neyse, Profesör Moore Müslüman alimlerin ısrarını görünce Kur'an-ı Kerim'de ceninle ilgili ayetleri incelemeyi kabul etti. Ancak bu ayetleri ve manalarını okuyunca büyük şaşkınlık yaşadı. Kendisi dünya çapında ünlü bir cenin bilimcisi olan Profesör Moore, Kur'an-ı Kerim'in bu denli titiz ve dakik bir şekilde ceninle ilgili ilmi noktaları beyan ettiğini okuyunca hayrete düştü. Üstelik bilim, Kur'an-ı Kerim'in 1400 yıl önce beyan ettikleri bilimsel gerçekleri yeni yeni keşfetmişti. Örneğin Şura suresinin 12 ile 14. ayetleri şöyle buyuruyor: "Andolsun biz insanı çamurdan süzülüp çıkarılmış bir özden yarattık. Sonra onu sağlam bir karargâhta nutfe haline getirdik. Sonra nutfeyi alaka aşılanmış yumurta yaptık. Peşinden alakayı bir parçacık et haline soktuk. Bu bir parçacık eti kemiklere, iskelete çevirdik. Bu kemikleri etle kapladık. Sonra onu başka bir yaratışla insan haline getirdik. Yapıp yaratanların en güzel olan Allah pek yücedir."
Profesör Moore, Kur'an-ı Kerim'de seçilen ayetleri dikkatle okuduktan sonra şu açıklamayı yaptı: "Kur'an-ı Kerim'in cenin bilimiyle ilgili çoğu ayetleri yeni ve modern cenin bilimiyle tıpatıp ve çok muhteşem bir şekilde uymakta ve kesinlikle bir çelişki söz konusu olmamaktadır. Ancak Profesör Moore hala Kur'an-ı Kerim'de yer alan ceninin evrimi hakkındaki bazı noktaların kavramını anlayamıyordu. Profesör Moore bu konuda da şöyle diyor: "Bazı ayetler var ki onlar için kesin bir bilimsel açıklama bulamıyorum ve cenin bilimiyle ilgili yeni yazılarda ve raporlarda da bu konulara değinilmediği için doğru olup olmadıkları konusunda kesin görüş beyan edemiyorum. Örneğin, Alak suresinin 1. ve 2. ayetleri şöyle diyor: Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı aşılanmış bir yumurtadan yarattı.
Bu ayetlerde kullanılan alak sözcüğünün Arapça'da bir anlamı sülüktür. Profesör Mor, Ceren'in ilk başta sülüğe benzetilmesi konusunda hiçbir düşüncesi veya varsayımı yoktu. Bu yüzden Profesör Mor, laboratuvarda Ceren'in ilk merhalesini bir sülüğün şekliyle karşılaştırdı ve ikisinin benzerliğinden bir kez daha hayrete düştü. Gerçekte Profesör Mor, şimdiye kadar Ceren hakkında bilmediği bir bilgiye Kur'an-ı Kerim sayesinde ulaşmıştı.
Kur'an-ı Kerim'in Ceren hakkında mucize niteliğindeki bilgileri öğrenen Profesör Mor şöyle diyor. Kur'an-ı Kerim'in tıbbi açıklamalarının doğruluğunu öğrenince bu kitabın bu gerçekleri miladi 7. yüzyılda yani Ceren bilimi henüz ortaya çıkmadan beyan ettiğini de öğrendim ve bu kez daha da şaşırdım. Profesör Mor, Kur'an-ı Kerim ayetlerini doğrulamakla yetinmedi, bu gerçekleri yazdığı kitaplarına da aktardı. 1982 yılında Profesör Mor'un Gelişmekte Olan İnsan adlı Kur'an-ı Kerim marifiyle tanıştıktan sonra yazdığı kitabı En İyi Tıp Kitabı ödülünü kazandı. Bu kitap birkaç dile çevrildi ve Ceren biliminde ders kitabı olarak kullanıldı.
Kanadalı bir genç Profesör Mor, Kur'an-ı Kerim üzerindeki araştırmalarını sürdürdü ve daha önemli sonuçlara da ulaştı. Profesör Mor şöyle diyor, son 4 yılda Kur'an-ı Kerim ve İslami hadislerin üzerine yaptığım sıkı araştırmalarım, düzenli bir sınıflandırılmış sistemin varlığını gösteriyor ki bu sistem tecrübeye dayalı bilimin ürünü olamaz. Böylece Profesör Mor, Ceren'in oluşum ve gelişim sürecinin bu denli dakik bir şekilde hem de 14 asır önce beyan edilmiş olması bir insanın işi olamayacağını ve beşerin ötesinde bir gücün ürünü olduğunu itiraf ediyor.
Profesör Mor Kahire'de bir konferansta bu konuda şöyle diyor. Kur'an-ı Kerim'in insan evrimiyle ilgili ayetlerinin doğru olduğunun belli olması benim için çok sevindirici durumdu. Özellikle şahsım için bu sözlerin Yüce Allah tarafından olan sözler olduğu ispat edildi. Zira bu sözlerin büyük bir bölümü asırlarca keşfedilmedi ve bu da Hazreti Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğunu ispat ediyor.
Gerçekte Profesör Mor bu açıklamalarıyla İslam'ı onaylıyordu. Profesör Mor, Moskova'da Kur'an-ı Kerim'in ilmi mucizeleri hakkında düzenlenen bir konferansta bir gazetecinin "Acaba siz Müslüman mı oldunuz?" sorusuna verdiği cevapta şöyle dedi. "Hayır ama şahadet ediyorum ki Kur'an-ı Kerim Allah'ın kitabı ve Muhammed de Allah'ın peygamberidir." Profesör Mor'a bu inançla artık siz bir Müslümansınız dendiğinde o da şöyle karşılık verdi. Ben şimdi de Müslüman olduğumu ilan etmeden ağır sosyal baskıların altındayım. Ama eğer bir gün Kate Mor Müslüman olmuş diye duyarsanız şaşırmayın.
Gerçekte Ceren bilimi alanının ünlü bir bilgini olan Profesör Mor'un İslam dinine iman etmesi İslam muhalifleri için üzücü ve kötü bir olaydı. Ve bu yüzden Profesör Mor'u bu inancını aleni etmemek için baskı altında tutuyordu. Ancak bir yıl sonra Kate Mor Müslüman olduğunu açıkladı ve bu açıklaması başta mesai arkadaşı Dr. Tivien Persaud olmak üzere bazı Ceren bilimci arkadaşlarının da Müslüman olmalarına vesile oldu.
Profesör Persaud, anatomi uzmanı, bebek ve çocuk sağlığı uzmanı ve üniversite öğretim üyesidir. Persaud onlarca kitap ve makale yazmaktan başka Profesör Mor'a da bazı kitaplarını yazmakta da yardımcı oldu ve yine 1991 yılında JCB ödülünü kazandı. Profesör Persaat şöyle diyor: Kur'an-ı Kerim'de gündeme gelen ilmi konu çok fazladır ve Profesör Mor'un da belirttiği üzere ben de tüm bu kavramların ilahi vahye dayalı olduğunu ve bundan başka bir kaynağı olamayacağını itiraf ediyorum. Böylece Profesör Persaat da İslam dinine iman ettiğini ilan ediyor.
Profesör Persaat İslam dininin cenin bilimi hakkındaki zengin ilmi açıklamaları konusunda Kur'an-ı Kerim'den başka hadisleri de önemsiyor ve İslam peygamberinden şu hadisi hatırlatıyor. Nutfe bağlanmasının üzerinden 42 gece geçtiğinde Allah bir meleği gönderiyor. Melek nutfeyi adam kılığına dönüştürüyor ve göz, kulak, deri, et ve kemik yapıyor. Kanadalı Profesör Persaat bu hadisi şöyle izah ediyor. Eğer 35 günlük bir cenin röntgenine bakacak olursak bu görüntüde insan yüzünü ayırt edemeyiz. Ta ki cenin 42 günlük olana kadar. Bundan sonra cenin tamamen şekil değiştiriyor ve insan görünümüne giriyor.
İşte böylece Kur'an-ı Kerim'in ilmi mucizeleri de Kate Moore ve Persaat gibi ünlü bilim adamlarını da İslam hakikatleriyle tanıştıracak. Onları ilahi hidayet nuruna doğru hidayete erdiriyor.
Değerli dinleyiciler, batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Programlarımızı Tarhan Radyosu isimli Telegram kanalından takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İyi Yaşamak Sanatı. Değerli dinleyiciler, İyi Yaşama Sanatı isimli sohbetimizin 5. bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde yeteneklerin yetiştirilmesiyle ilgili konuşacağız sizlerle.
Yaşama sanatı, öğrenilmesiyle insanın yaşamını iyileştiren maharetlerin toplamıdır. Daha iyi yaşamak için atılması gereken ilk adım düşünmek ve düşünmeye özen göstermektir. Başkalarının akıllarından ve fikirlerinden yararlanıp onlara danışmak ve öğüt almak iyi yaşamak için olmazsa olmazlardandır. Düşünme, insanın kendini daha iyi tanımasına yol açar. Kendini tanıyan her insan yetenekleri, ruhsal ve fiziksel kabiliyetleri, zayıf ve güçlü noktaları, istekleri ve kısıtlamalarını tanır. Böylece bir insan iyi yaşamak için gereken temel adımlardan birisini atmış olur.
Bir insan kendini tanıyarak eksik yanlarını giderip bir yandan da yeteneklerinin filizlenmesi doğrultusunda plan yapabilir. İnsan kendini tanıyarak eksiklikleri ve kusurlarını da tanıyıp hayat yöntemini daha mantıklı bir şekilde seçebilir veya değiştirebilir. İşini sevmeyen bir doktorun tarihe daha fazla ilgi duymasını anlayıp tarihçi olması veya yeteneklerini daha sonra tanıyan bir öğretmenin yıllar sonra giyim tasarımcısı olup usta ve tanınmış bir tasarımcıya dönüşmesi gibi. İnsan yeteneklerini keşfedip yetiştirmesi sayesinde huzura kavuşmasının yanı sıra hayatından keyif almanın da tadına varacaktır.
Maharetlerin öğrenilmesi ve öğretilmesi bir insanın güçlü yanını oluşturabilir. Peygamber Efendimiz de bu konuda güzel bir tavsiyede bulunarak şöyle buyurmuşlardır. Ya alim ol ya da ilim öğrenmekle meşgul ol. Zamanını boş şekilde sadece eğlenmekle geçirme. İslam dini Müslümanları, Kur'ani ve dini bilimler, ahlak bilimleri, tıbbi bilimler, doğa bilimleri, ayrıca tarımcılık, bağcılık, bostancılık, gemicilik, balıkçılık gibi mesleklerde maharet elde etmesine vurgu yapmıştır. Semavi dinimiz, güncel ve modern bilimlerin de öğrenilmesinin insanın kalkınması ve gelişmesine yardımcı olacağı konusunda vurguda bulunmuştur.
Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam bu konuda ilgi çekici bir tavsiyede bulunmuş ve şöyle buyurmuştur. Kendi döneminin zamane çocuğu ol. Hali hazırda bilim ve teknolojinin ilerlemesi ve internet ve sanal alemin yaygınlaşması ile insanların iletişim ve etkileşim şekli de değişikliğe uğramıştır. İnternetin mekan ve zaman ötesinde olma özelliğinin yanı sıra kolayca erişilebildiği, geçmişe göre farklı sosyal etkileşim şeklinin ortaya çıkmasına yol açıp yaşam tarzı, toplumsal etkileşimler ve hatta siyasi katılımlardaki durumu bile etkilemiştir. İnternet artık en önemli bilgilendirme aracı haline gelip en temel iletişim kanalına dönüşmüştür. İnternet ve sosyal ağlarda başka olgular gibi olumlu ve olumsuz etkilerini beraberinde getirmiştir. Bu etkilerin olumlu yönlerinden yararlanmak için ise planlamaya ve kamuoyunu bilgilendirmeye ve onlarda farkındalık yaratmaya ihtiyaç vardır. Ancak kimi insanlar günümüzde Facebook, Instagram, Telegram ve benzeri gibi sanal alemi aşırı derecede düşkünlüklerinden dolayı zamanlarını boşa harcıyorlar. İnternet ve sanal alemin aşırı derecede kullanılması insanın beyninin ve gözünün yorulmasına ve stresinin artmasına yol açar. Bundan dolayı sanal alem ve bu imkandan doğru şekilde yararlanma yöntemlerini öğrenmek toplumun her biri için zaruri bir eğitimdir. Bu eğitim sayesinde bir insan bu önemli araçtan doğru şekilde yararlanıp ilerleme kaydedebilir. Gün içinde zamanı doğru kullanmak bir insanın daha iyi yaşamasına büyük bir katkısı olacaktır.
Yeni bilimleri öğrenmek ve öğretmek için kitap okumaya büyük önem verilmesi şarttır. Okumak ve öğrenmek hayatımızda daha önce yaşayamadığımız daha iyi anlar yaşamamıza yol açar. Kitap okumak daha iyi, daha şefkatli ve daha anlayışlı ve kültürlü olmamızı sağlar. 2013 yılında Amerika'daki Moore Üniversitesi'nde kitap okuyan ve okumayan insanların beyinleri arasında bir karşılaştırmak amacıyla araştırma yapıldı. Bu üniversite araştırmacıları beyin taraması yaparak kitap okumanın insanın okuduklarını düşünmesine ve hayal etmesine hatta dokunmasına yol açtığı kanısına vardılar. Ünlü İngiliz piyes yazarı ve şair Oliver Goldsmith kitap okumakla ilgili şöyle söylemektedir. İyi bir kitabı ilk kez okuduğum zaman yeni bir arkadaş ile tanışmış gibi hissediyorum kendimi. Aynı kitabı ikinci kez okuduğum zaman ise eski bir dost ile tekrar görüşmüş gibiyim. Evet dostlar, faydalı kitapların günde bir yaprağının okunması bile hayatımızda esen bir meltem niteliğinde olup yeni kapıların açılmasına yol açacaktır.
Kimi zamanlar bazı kişiler pesimist yaklaşım veya imkanların az olmasından dolayı öğrenmek ve eğitimden yararlanmazlar. Bir kişinin kısıtlamalardan dolayı tabii olarak yeteneklerini yetiştirememesi ve dışa vuramaması inkar edilemez bir gerçektir. Örneğin ressamlıkta yeteneğini keşfedip ancak gereken resim malzemelerini almaya gücü yetmeyen birisi veya teknik işlerde yetenekli olup ancak eğitim merkezlerine gidemeyen bir kişi muhakkak bu yeteneğini dışa vurmakta sorun yaşayacaktır. Bunun gibi birçok örnek sayabiliriz. Her insanın kendine göre hayatını etkileyen kısıtlamaları ve sınırlandırmaları vardır. Bir insanın sadece oturup eksik yönlerine odaklanması halinde erişilmez ülküler ve arzuları düşünmesi onun hayal kırıklığına uğramasına yol açacaktır. İmkanların az olması geçilmeyecek bir engel değildir. İnsan kendi yeteneklerini tanıyarak bu engelleri zorlamalı ve yeteneklerinin filizlenmesi doğrultusunda çaba göstermelidir. Bu ise daha iyi bir yaşam için önemli bir adım sayılır.
Her maharetin öğrenilmesi yeni ve bilinmez bir yolculuğa çıkmak gibidir. Öyle bir yolculuk ki insanın yeteneklerinin tanınmasına yol açıp daha iyi yaşamak doğrultusunda önemli bir adım atmasını sağlayacaktır. İmkanların az olması engelini aşmak için birkaç yöntem mevcuttur. Yeni maharetlerin öğrenilmesi için en kısa ve en pratik yol, daha önce bu yolları kat eden birilerini bulmaktır. Deneme yanılma yöntemiyle başarıya ulaşan bu insanlar size büyük yardımlarda bulunabilir. Bu kişilerin deneyimleri sizi epey ileriye taşıyacaktır. Hatta bir süre mahareti öğrenme maksadı ile bu kişilerin yanında çalışmak ve onlarla beraber bir mesleğin sırlarını çözmek ciddi derecede başarı sağlayabilir.
Öğrenmek, ilgi ve sevgiyle sentezlendiği zaman insanda neşe ve moral yaratır. Böyle bir insan çalıştığı alanda her şeyi hızlı ve toplu bir şekilde öğrenmek isteyecektir. Tabii zor günler yaşayıp ağır baskılara katlanmak mecburiyetinde kalabilir, yorulabilir, hatta bundan vazgeçebilir. Ancak öğrenmek yolunda sabırlı olmak ve dayanıklı olmak büyük bir önem arz etmektedir. Özel bir meslek veya bilim dalında acelesiz ve sürekli ilerlemek nihayetinde başarıya yol açacak bir yöntemdir.
Kısıtlamalar ve engelleri aşmanın bir başka yolu da dostane veya çalışma grubuna katılmaktır. Grup halinde olmak başkalarından da bir şeyler öğrenmeye yol açmakla birlikte ilerleme doğrultusunda insanın daha fazla motive olmasını sağlayacaktır. Bu grup herhangi türde bir grup olabilir. Örneğin satranç grubu, internetteki bir eğitim grubu veya okul arkadaşları grubu da aynı niteliği taşıyabilir. Önemli olan moralleri yüksek ve zihinleri açık insanlarla birlikte öğrenebilmektir. Böyle bir grupta bir maharetin öğrenilmesinin yanı sıra birbirinin imkanları ve araçlardan da yararlanılabilir.
İmkanların var olduğu bir ortamda bir insan yeteneklerini keşfedip filizlenmesini sağlamak için eğitim kurslarına katılabilir. Birkaç ay veya birkaç dönem içerisinde usta öğretmenler ve uzmanlar sayesinde çaba göstermek suretiyle yeteneklerin yetiştirilmesi mümkün. Siz de alıştırma yapmak suretiyle maharetlerinizi güçlendirip hayatta bu imkanınızdan yararlanabilirsiniz. Maharet öğrenmek ve o mahareti uygulamaktaki başarı insanın özgüvenini arttırır. Bu ise daha iyi yaşamak için gerekli bir adım sayılır. Bilgin Eflatun bu konuda şöyle demiştir. Doğa bizim hepimizde benzer yetenekler yaratmamıştır. Yetenekler farklıdır. Kimileri özel bir iş için, kimileri de başka alanlarda yeteneklidirler. Thank you.
Değerli dinleyiciler, Daha Yaşamak Sanatı isimli sohbetimizin 5. bölümünün de sonuna geldik.
Tekrar buluşmak umuduyla hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Mutfak kültürü.
Muhterem dinleyiciler, Mutfak Kültürü isimli sohbetimizde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Haftalık programımızın her bölümünde sizleri İran'ın çeşitli yöresel yemek kültürü ve gelenekleriyle tanıştırmaya çalışacağız.
Böylece her bölümde İran'ın bir yöresine giderek yerel halkın yemek kültürü ve gelenekleriyle tanışmaya çalışacağız. Hatırlanacağı üzere geçen sohbetimizde hep beraber Golestan iline giderek Gorgan kentinin turistik cazibeleri ve bazı yöresel yemekleri ve tatlılarıyla tanışmıştık.
Bugünkü sohbetimizde ise ilin diğer kentlerinden Kordku'ya giderek burada halkın kültürü ve yine yöresel yemekleri hakkında sizlere bilgi aktaracağız.
Kordku'y, Golestan ilinin batısında ve İran'ın kuzeyinde yer alıyor. Kordku'y, halkının lehçesi, mazenidir. Kent, Golestan ilinin en güzel doğa cazibelerine sahiptir. Kuzeyden de güzel Hazar denizine nazırıdır. Kordku'y kentinin tarihi kaynaklardaki geçmişi miladi 1736-1796 yıllarında Afşar Hanedanı dönemine dayanıyor. Uramanat bölgesinden geçmekte olan hanedanın kurucusu Nadir Şah, bölgenin okçulukta becerikli ve mahir olan Kürt aşiretlerine görünce kendisiyle bölgeye giderek, o dönemde Mazenderan ve günümüz Gorgan olan dönemin Esterabad bölgesine saldıran Türkmenlere karşı kendi ordusunu takviye etmek istemiş. Bu konu bölgenin Kordku'y olarak tanınmasına sebep oldu. Yöre halkının dilinde Kürtlerin sükunet ettiği yer anlamında olan Kardmele, göçmen kabul eden bir bölgedir. Bu yüzden de Kürtlere ilaveten Mazenderan gibi diğer bölgelerden de göçmenler burada yaşıyorlar. Böylece kente kültürel çeşitlilik açıkça göze çarpıyor.
Misafirperver Kordku'y halkı çok canlı ve neşeli insanlardır ve kendilerine has özel yemekler ve gelenekleri vardır. Kendi sofralarında geleneksel yaygın yemekleri ilaveten leziz yöresel yemeklere de önem verirler. Kent ve etraf köylerin en önemli yöresel yemeklerinden her zaman pilav üstüne sulu yemek olarak bilinen horeşlerden sak, nar aşı, ısırgan aşı, içi doldurulmuş tavuk ve balık, bancam, vezveş ve benzerine değinebiliriz. Ayrıca ceviz helvası, berencek, şirnun, poştzik ve eskiden günümüze ulaşan ve halkın yöresel mutfak kültürünü oluşturan tatlıları da unutmamak gerekir. Halkın yöresel yemekleri genelde yine yöresel çeşitli otlarla daha bir koku ve tat kazanır. Burada yaban olarak bulunan otlardan bir çeşit dağ sarımsı olan elzi, Azeri dilinde yatsı yaprak zımbırtıkan olarak bilinen zolang, enarice, yarpuz olarak bilinen ovci ve ısırgan otlarına değinebiliriz.
Korku kenti Hazar Denizi'nden çok fazla mesafeli değildir. Bu da deniz ürünlerinin halkın yemek sofralarında özel bir yeri olmasına sebep olmuştur. Bilindiği üzere çeşitli balıklar insanın sağlığı için çok yararlıdır. Bilindiği üzere insan vücudu amino asit üretemez ve sadece besin yolu ile alır. Balığın tüketilmesi insan vücudunda yüksek besin değeri olan amino asitlerin üretilmesine sebep olur. Bu bölgedeki en popüler balıklardan biri de besin değeri açısından pek çok özelliğe sahip olan sazan balığıdır. Sazan balığı özellikle kilo kontrolünde ve tansiyonun düşürmesinde, göz ve cilt sağlığında ve insan ruh sağlığında da oldukça etkilidir. Ayrıca kandaki kolesterol ve trigliseritleri düşürürken koroner kalp hastalığı riskini azaltmaya da yardımcı olur.
Sazan balığının yararlarından sonra sıra bölge halkının bu balık ile nasıl yöresel bir yemek pişirdiklerine geliyor. Farsça'da sazan balığına kapur denir ve bölge halkının en sevdiği yemeklerden biri kapur kelledir. Evet, bu yemekte balığın etini ilaveten genelde balığın kuyruk ve başı gibi daha az kullanılan bölümleri kullanılır. Bu çok leziz yemek genelde tek başına çorba yanında veya pilavla birlikte yenir ve Golestan ili ve özellikle Kortkuy halkının en sevilen deniz ürünleri yemekleri arasında yer alıyor.
Gelelim kapur kellenin malzemeleri ve tarifine. Kapur kelle yemeği sazan balığı, sarımsak, maydanoz, soğan, nar salçası ve özel baharattan yapılır. Yapılışı ise çok basit olmasına rağmen deniz mahsullerinden yapıldığı için çok yararlı bir yemektir. Eğer bu yemeği yapmak istiyorsanız o zaman kalem ve kağıdı hazırlayarak malzemeleri yaz. Ölçekler 2 kişiliktir.
400 gram ayıklanmış ve 10 santimetrelik uzunca doğranmış sazan balığı, tabii kuyruk ve başı ile birlikte. Orta boyda bir soğan, yarısı jülyen doğranmış, yarısı ince rendelenmiş olarak, 20 gram ince doğranmış maydanoz, 2 yemek kaşığı kurutulmuş ve kızartılmış sarımsak, 10 gram kurutulmuş ve yağda kızartılmış nane, 1 yemek kaşığı nar salçası, tuz, karabiber, zerdeçal ve gerektiği kadar yağ.
Şimdi yapılışına gelince. Önce tencereye 3 su bardağı suyu ocağa alın ve kaynamasını bekleyin. Ardından doğranmış balıkları tuz, karabiber ve rendelenmiş soğan ile kaynar suya koyun ve 15 dakika pişirin. Sonra balıkları tencereden çıkarın ve kırçıklarını da ayıklayın. Sonra tekrar tenceredeki suya alın, maydanoz, jülyen doğranmış soğanlar, yağda kızartılmış nane ve sarımsak ve nar salçasını tenceredeki balığa ekleyin. 15 dakika daha orta ateşte pişmesine izin verin. İşte yemek hazır.
Bu hafta sizlerle Kortkuy kentindeyiz. Golestan ilinin dağları, buz devrinden günümüze kadar yaşayan Hirkani ormanlarında göklere uzanan ağaçlarına ilaveten ceviz gibi diğer ağaçlar da vardır. Ceviz binlerce yıldan beri insanın en değerli besin maddesi olarak tüketiliyor ve yemek sepetinde yerini korumuştur. Ceviz diğer besin maddelerine nazaran daha fazla omega 3 ve antioksidan içeriyor. Beyin fonksiyonlarını iyileştirmek, kalp hastalığını ve kanseri önlemek cevizin önemli özellikleridir. Besin değeri çok yüksek olan bu kuru yemiş, İranlıların özellikle Kuzey İran halkının beslemesinde özel bir yere sahiptir.
İranlıların geleneklerinden biri çeşitli törenlerde fakat daha çok matem merasimlerinde helva pişirmektir. Helva sevilen ve leziz bir tatlıdır ve birçok çeşidi vardır. Golistan'ın yöre halkı ve özellikle Kortkuy sakinleri cevizden özel bir helva pişiriyorlar ve ona ceviz helvası da diyorlar. Halk arasında çok sevilen ceviz helvasının pişirmesi zaman ve sabır gerektirir fakat sonu çok iyi ve lezzetlidir. İran'ın kuzey halkı arasında çok sevilen tatlıların bazıları pirinçten yapılması ise ilginçtir fakat ceviz helvasında da pirinç kullanılıyor. Fakat bu sevilen helva nasıl yapılır ona bakalım.
Ceviz helvası için gereken malzemeler 1 su bardağı pirinç, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı ayıklanmış ve makinede çekilmiş ceviz, 3 yemek kaşığı yağ, 6 su bardağı su. Bu leziz helvanın pişirilmesi için pirinçler 3-4 saat önceden suda bekletilir. Ardından iri olarak makinede öğütülür. Ardından bakır veya seramik tencerede yağ koyup pirinçler eklenir ve yaklaşık kısık ateşte yağda kavrulur. Kısa sürenin ardından cevizler eklenir ve yine yaklaşık 10 dakika yağda çevrilir. Daha sonra karışıma su ve şeker eklenir ve karıştırılır. Burada ateşi açarak orta ateşte helva karışımı her 10 dakikada yapılır. Yaklaşık 3 ila 4 saat sonra karışım suyunu çekmiş ve koyu kahverengine gelmiş olacaktır. İşin zor tarafı burada başlıyor zira helva tamamen kararıp siyah renge gelene kadar sürekli karıştırmak gerekiyor. Helva yağını tamamen bırakıp tencereye yapışmayınca kıvama gelmiş olacaktır. Artık ocağı söndürme zamanı gelmiştir. Pişen helvayı yağlanmış bir tepsiye yayın ve üzerini elle düzelterek soğuduktan sonra dilimler halinde baklava gibi kesin. Afiyet olsun. Tabii ki helvanın pişme süresinin uzun olması ve sabır gerektiren bir işlem görmesi bakımından genelde birkaç kişi birlikte ve yardımlaşarak ceviz helvasını pişirirler.
Muhterem dinleyiciler, bu haftaki sohbetimizin de zevk aldığınızı umarak gelecek sohbetimizde sizlerle Golistan ilinin Türkmenleriyle tanıştıracağız. Tabii ki onların kültür ve dillerinin yanı sıra özellikle mutfak kültürü ve gelenekleri hakkında sizlere bilgiler aktaracağız.
Sofralarınız bereketli, evleriniz neşeli olsun. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyalım. Muhterem dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı yeni dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz. Bu program boyunca en mükemmel ve son semavi din olan İslam'ın yüce talimlerini ve öğretilerini sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Dizi sohbetimiz boyunca tevhid ve tesellilere peygamberlerin gönderilmelerinin felsefesi, Yüce Allah'ın adaleti, maad ve imamet gibi ilkelerden ve yine İslam'ın namaz ve oruç, hac, cihat gibi ibadetleri ve yapıcı hedeflerinden söz edeceğiz. Şimdi sohbetimizin 4. bölümünü birlikte dinleyelim.
Geçen bölümde Kur'an-ı Kerim taliminden bu semavi dinin akıl ve düşünce temellerine dayandığını, anlaşıldığını ve bu da İslam dini için çok önemli bir imtiyaz olduğunu anlattık. Bu çerçevede İslam dininde düşünce, düşünmek ve böylece ilmi ve marif alanlarında ilerlemekte önemli bir yeri vardır. İslam dini düşünceye dayalı olduğundan inançla ilgili ilkeler hakkında taklit etmeyi ve sırf izlemeyi caiz görmemekte ve herkesin özgürce İslam'ın ilkeleri üzerinde araştırma yapmasını vurgulamaktadır. İslam dininin bir özelliği de tealimi, insanı, fıtratı ve zatı ile uyumlu olmasıdır. Fıtrat ise insanın has özelliklerindendir ve onu hayvanlardan farklı kılar. Hakikat taleplik, hayır ve fazilete eğilim, güzelliğe eğilim ve yine tapma eğilimi insanlarda var olan fıtrı eğilimlerdir.
İslam dininin hüküm ve talime insan doğası ve fıtratına uygun düzenlenmiştir. Bu yüzden bu semavi dinin hükümleri insan vücudunun tüm boyutlarını kapsar ve kemale doğru yeteneklerinin gelişmesini ve ilerlemesini sağlar. Kur'an-ı Kerim ayetlerinden insanın cisim ve ruh olmak üzere iki boyuttan oluştuğu anlaşılır. Her insanda iki farklı akım rol ifa eder. Her insanda bir yandan onu maddi ihtiyaçları ve içgüdülerini karşılamaya yönelten bir çekim gücü varken öbür yandan da içinde öyle yetenekler ve kapasiteler vardır ki onu hak ve maneviyata ve Allah katına yaklaşmaya yönlendirir.
İslam dini son ve en mükemmel din olarak beşerin fıtri eğilimlerini de karşılamak üzere bazı programları vardır. İslam dini hem beşerin maddi ihtiyaçlarını karşılamak ve hem manevi yönlerini geliştirmek ve böylece saadet ve kemale ermesine yardımcı olmak için bir takım programlar geliştirmiştir. Fıtri eğilimler tüm insanlarda eşittir ve fıtrat tüm insanların ortak sermayesidir. Dolayısıyla İslam'ın muhatabı belli bir kavim, ırk veya soy veya sınıf değil, insanoğludur ve İslam dini tüm beşeriyeti kurtarmak için gelmiştir. Bu yüzden İslam'ın sunduğu programlar tüm beşeriyeti ve bütün insanları kapsar. İşte bu yüzden de İslam dini tarih boyunca tüm kesimlerin arasına hamiler ve destekçiler bulmuştur. Gerçi İslam dini sosyal adaleti inşa etmek ve mağdur ve mahrum ve mustazaf insanları zalimlerin ve müstekbirlerin elinden kurtarmak için gelmiştir. Fakat İslam'ın tek muhatabı mazlumlar, mağdurlar ve mustazaflar değildir. İslam dini hatta onlara karşı savaştığı sınıfların üzerinde de etkili olmuştur.
İslam dininin bir başka özelliği de bu ilahi dinin tüm asıllar için gönderilen evrensel bir din olmasıdır. İslam dini hiçbir coğrafi bölgeye özgü değildir. Allah Resulü bisatının ardından Roma, İran ve Mısır gibi diyarların liderlerine mektuplar göndererek onları İslam'a davet etmiştir. Eğer İslam dini evrensel olmasaydı böyle bir davet de gerekmezdi ve başka milletler ve kavimlerde bu dini benimsemek zorunda değildir. Kur'an-ı Kerim ayetlere İslam dini tüm beşeriyetin hidayete ermesi için gönderilen bir din olduğunu buyuruyor. Yüce Allah Sa'd suresinin 87. ayetinde şöyle buyuruyor. Bu Kur'an ancak alemlere bir öğüttür. Bu ayette de Kur'an-ı Kerim ve Peygamber'in tüm alemlere gönderildiğini beyan ediyor. Yüce Allah bir başka ayette de İslam'ın tüm dinlere karşı muzaffer olacağını müjdeliyor ve Tevbe suresinin 33. ayetinde de şöyle buyuruyor. O Allah müşrikler hoşlanmasalar da kendi dinini bütün dinlere üstün kılmak için Resulullah hidayet ve hak diniyle gönderendir.
Tüm bu özelliklerden hareketle İslam dini diğer semavi dinlerin belli bir zaman diliminde ve belli bir kavim için gönderilmiş olmalarından farklı olarak tüm zamanlar için ve bütün beşeriyet için gönderildiği söylenebilir. İslam'ın bu özelliği aynı zamanda tüm öğretilerini de kapsar. Eğer sade bir dille ifade edecek olursak, İslam öğretileri genel kalıplarda beyan edildiği söylenebilir. Yani beşeriyetin saadeti için gerekli olan her şey genel kanunlar şeklinde sunulmuştur. Kuşkusuz zaman ve mekan şartları değiştikçe bu genel kanunlar daha detaylı durumlarla uyumlu hale getirilmeleri ve ona göre yorumlanmaları gerekir. Böylece İslam öğretileri hem beşeriyetin saadeti için gerekli olan genel kurallardır hem de zaman ve mekana göre uyumlu hale getirilebilir. İslam'ın bu özelliği yüzünden artık yeni dinlerin gelmesine hacet yoktur ve İslam dini Yüce Allah tarafından beşeriyete nazil olan son dindir.
İslam dininin bir başka özelliği mükemmel ve geniş kapsamlı çok boyutlu bir din olmasıdır. Dinin mükemmel ve çok boyutlu olması birbiriyle doğrudan bağlantılıdır. Bazı Müslüman düşünürler de dinin çok boyutlu ve geniş kapsamlı oluşumu Kur'an-ı Kerim'in çok boyutlu ve geniş kapsamlı oluşu ile aynı mevzu olduğunu savunuyor ve bunun için bazı ayetlere istinad ediyor. Örneğin Nahl suresinin 89. ayetinde Yüce Allah şöyle buyuruyor. Ayrıca bu kitabı da sana her şey için bir açıklama, bir hidayet ve rahmet kaynağı ve Müslümanlar için bir müjde olarak indirdik. Bu ayete göre Kur'an-ı Kerim'in nazil oluşunun gayesi aydınlatılmaktadır. Kur'an-ı Kerim insanları hidayete erdirme ve gelişmelerine ve ilerlemelerine yardımcı olmak üzere nazil olduğundan burada her şeyden maksat beşerin kemale ermek için gerekli olan her şeydir. Kur'an-ı Kerim'de bu semavi kitabın insanların hidayete ermesi için gerekli tüm her şeyi de aydınlattığı beyan ediliyor.
İslam'ın geniş kapsamlı ve çok boyutlu olduğunu ispat eden özelliği insanları tanımlamaya gösterdiği ilgidir. Geniş kapsamlı ve çok boyutlu bir dinin insanları tanımı alanında derin bakışı olması gerekir. İslam dininde insanın tüm boyutlarına özen gösterilmiştir. Bu dinde insanın varlık alemindeki konumu, kemale erme etkenleri, ihtiyaçları ve bu ihtiyaçları karşılama yolları, insanın kendisi, yaratanı ve doğa ile ilişkileri, bireysel ve sosyal yaşamında hakim olan ilahi sünnetler gibi durumlardan detaylı bir şekilde söz edilmiştir.
İslam taliminin sadeliği ve kolay anlaşılır olması bu semavi dinin bir başka özelliğidir. Kuşkusuz tüm beşeriyet için ve tüm zamanlar için gelen bir din, benimsenmesi zorlu ve meşakkatli olmaması gerekir. İslam dini, talimlerinin sadeliği ve beşeri fıtrata uygun oluşu itibariyle her insanın ruhunu okşar ve derinden etkiler. Bazı insanlarda çok geçmişte nazil olan bir dinin nasıl çeşitli zamanlarla insanların ihtiyaçlarını karşılayabiliyor diye bir soru gündeme getirir. Ya da 14 asır önce Allah tarafından insanların yaşamının yönetilmesi için nazil olan bir dinin nasıl zamanın gereksinimlerine ayak uydurduğunu ve çağımız insanının ihtiyaçlarına cevap verdiğini soranlar olur.
Bu sorulara cevap vermeden önce insani ihtiyaçların neler olduğuna bakmak gerekir. İnsanların ihtiyaçları iki gruba ayrılır. Bunlar birinci ve ikinci dereceden ihtiyaçlardır. Birinci dereceden ihtiyaçlar, insanın fıtratı ve içgüdüleriyle ilgili durumlardır ve insan yaşadıkça bu ihtiyaçlarda yaşar ve zaman ve mekandan bağımsız olarak daimidir. Örneğin yemek, içmek, giyim, kuşam, konut ve yine tapma ve öğrenme ve bilgi edinme
gibi ruhi ihtiyaçlar ya da başkaları ile işbirliği yapma veya özgürlüklerden yararlanma gibi sosyal gereksinimlerdir. Ancak bazı ihtiyaçlar ikinci dereceden ihtiyaçlardır ki her çağda ve zamana göre değişebilir. İkinci dereceden ihtiyaçlar insanların temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere birer araç gereç sayılır ve her çağda yaşanan değişikliklere göre de değişir.
Muhterem dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım başlıklı sohbetimizin sonuna geldik. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Bela öğütleri. Nehcül Bela'da yer alan Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 10. hikmetli sözünde şöyle buyuruyor. İnsanlarla öldüğünüzde ağlayacak, yaşadığınızda ise sizi özleyecek bir şekilde geçinin. İnsanın fıtri özelliklerinden biri kendini sevmesidir. Tabii ki bu özellik insanların birçok davranışının kaynağıdır. Hatta Allah'a yönelme ve Allah sevgisi bile bu eğilimde gizlidir. Zira her insan en yüksek saadet ve kemale ulaşmak ister. Öyle bir saadet ki hem bu dünya hem ahiret dünyasındaki hayatını garantilesin. Kendini seven insan başkalarının kendisi hakkındaki görüşüne, insanların onun hakkında nasıl bir yargıda bulunduğuna önem verir. Kutsal İslam dini de insanların görüşüne önem verir. Nitekim birçok rivayette şöyle belirtiliyor. Eğer bir insan ölür ve mümin 40 insan cenazesinde hazır bulunarak Allah'ım, biz ondan iyilikten başka bir şey bilmiyoruz ve sen onun durumunu bizden daha iyi bilirsin derse Allah da o ölüye rahmet gözüyle bakar ve şöyle buyurur. Ben sizin onayınızı kabul ediyor ve bildiğim ve sizin bilmediğiniz günahlarını bağışladım. Ayrıca Allah Resulü'nden bir nebevi hadiste şöyle aktarılıyor. Ölümünden sonra mümin insan amel defterinde yazılan ilk şey halkın onun hakkında söyledikleridir. Eğer iyi söylerlerse iyi yazılır, eğer kötü söylerlerse kötü yazılır. İnsanların rızasını kazanmak hem yaşam hem ölümden sonra hakkımızda iyi düşünmelerini sağlamak için en iyi yollardan biri hüsnü muaşirettir. Hazreti Ali Aleyhisselam Nehcül Bela'nın 10. hikmetli sözünde bu konuya değinerek şöyle buyuruyor. İnsanlarla öldüğünüzde ağlayacak, yaşadığınızda ise sizi özleyecek bir şekilde geçinin. Bu sözün en bariz örneği Resulullah Efendimizin kutsal varlığıdır. Zira hem hayattayken hem rihletinden sonra insanlık dünyasının en sevilen şahsiyetlerindendir. İslam peygamberi halk arasında çok seviliyordu. Öyle ki abdest alırken Müslümanlar mübarek yüz ve ellerinden akan fazla suyu almak için adeta birbirleriyle yarışıyordu. Hudeybiye anlaşması sırasında Mekke'de Kureyş'in büyükleri kendi temsilciler olarak Urve ile bin Mesud'u barış anlaşmasını imzalamak için Resulullah'ın nezdinə göndərdilər. Kendisi sahabenin Resulullah'a olan derin aşk ve sevgilerini görüncə Kureyş büyüklerine şöyle dedi. Ben büyük krallar gördüm. Habeşistan kralı, Roma imparatoru ve Kasra'nın gücünü gördüm ve fakat hiçbirinin konumu ve sevilmesini Muhammed'in sevildiği kadar görmedim. Ben kendi gözlerimle yarenlerinin aldığı abdestinin bir damlasının bile yere düşmesine izin vermediklerini ve teberrük için aralarında bölüştüğünü gördüm. Onlar asla ondan el çekmezler. Bu yüzden Kureyş'in büyükleri bu durumda düşünmeleri gerekiyor. Korkarım onunla muhalefette yenilir ve zillete düşeriz. Bu Resulullah'ın hayattayken ne kadar çok sevildiğinin küçük bir örneğidir. Resulullah rıhletinin ardından daha çok sevildi. Öyle ki tüm düşmanlıklara rağmen milyarlarca insan ona aşk besliyor ve onun peygamberliğine şahitlik ediyor. Değerli dinleyiciler, Nehcül Bela öğütleri başlıklı programımızı dinlediniz. Hoşça kalın.
İran Radyo Podcast. Persepolis'in 2500 yıl önce sadece Ahamenej İmparatorluğu'nun merkezi değil, Nevruz ve ulusal kutlamalarında yapıldığı bir yer olduğunu biliyor muydunuz? Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını dinleyebilirsiniz. Bazıları Persepolis'in Ahamenej krallarının yönetiminin ana yeri olduğunu ve siyasi gücü ve kraliye zevkini sergilemek amacıyla inşa edildiğini düşünüyor. Bu fikir Avrupa düşüncesinden doğmuştur. Bu güzel yapıdaki kanıtlara dikkat edilecek olursa, Persepolis'in aslında Nevruz ve ulusal kutlamaların kutlanması için inşa edildiğini anlarız. Bunu petroglyflerden ve binanın mimarisinden de açıkça görebilmekteyiz. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Evet, değerli dinleyiciler, bugün sizlere İran'ın tarihi hazinelerinden bir başkası olan Taht-ı Cemşid Bar'am olarak bilinen Apadana Sarayı bir petroglifin hikayesinden bahsetmek istiyoruz. Bu benzer şekilde yapılmış, bizi milattan yüzlerce yıl öncesine ve eski İran'a götüren bir kabartmadır. Bu petroglif taş üzerine yapılan oyma anlamına gelmektedir. Persepolis'in Ahamenej döneminde yani yaklaşık 2500 yıl önceki ana kullanımının bir işareti olarak görülebilir. Evet değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde Ahamenej Bar'am'ın petroglyflerinin rolünden bahsedeceğiz. Yani sırasın insanların kralın huzuruna kabul edilmesinin yer aldığı görüntüler. Ahmeneş döneminden önce de buna benzer resimler vardı. Örneğin bugün Irak'taki Asur yerleşimi Tal Barsip'te elinde bir çiçek ve baston tutan ve tahta oturup insanların huzuruna gelmesini bekleyen bir kralın tasviri. Behbahan yakınlarında bulunan Eylam uygarlığına ait Arcan kasesi bulundu. Tahta oturan bir kral ve huzuruna gelen adam da sırtını eğmiş ve elini ağzının önüne koymuş. Bar'am Petroglif'in kabartma ve detaylarından bahsetmeden önce Bar'am'ın ne olduğunda bir bakalım. Bar'am kral ve saray mensuplarının bir grup sıradan insanın kral ve sarayla buluşmasına izin verdiği bir törendir. Kralla görüşmek için önceden talepte bulunulması gerekmektedir. Sadece Bar'am'da kabul edilen talep günü gibi sarayda gerçekleştirilen eylem ve ritüellerden bazıları Bar'am'a özeldir. Antik İran'da kadınların da mal talep etme ve bulma hakkına sahip olduğunu bilmek ilginçtir. Ahmeneş döneminde Bar'am ana yerlerinden biri Taht-ı Cemşit'tir. Farklı ülkelerin insanları ve elçileri bu saraya giderek krala adaklar sunarlar. Özellikle İranlıların ulusal bayramları olan Nevruz ve Mehregan'da kişiler ve özel konuklar ağırlanırdı. Şimdi isterseniz sohbetimize Persepolis'in sanat, teknik ve güzellik açısından eşsiz bir kabartması olan Bar'am'a dönelim. Bu kabartma güçlü Ahmeniş kralı Daryush'un kraliyet hazinesinde bulundu. Ham kil ve ahşaptan yapılmış ve sadece sütunları taş olan büyük bir hazine. Persepolis hazinesi, kraliyet hazinesini saklamak için birkaç muhafız odası ve birkaç büyük salondan oluşuyordu. Büyük İskender'in askerleri M.Ö. 330 yılında burayı yağmalayıp sarayı ateşe verdikten ve bu tablonun üzerine yumuşak toprağı kapladıktan sonra dağın tepesinden gelen sel ve yağmur toprağı kimsenin şüphe edemeyeceği şekilde yumuşatmış bir taş parçası olabilir. Bu nedenle 2500 yıl sonra bu kabartma nispeten sağlam kalmıştır. Peki bu petroglifi kim keşfetti? Bar'am kabartması 1937 yılında Taht-ı Cemşit Bilimsel Grup Başkanı ve İran'daki Chicago Doğu Araştırmalar Enstitüsü temsilcisi Dr. Eric Schmidt tarafından keşfedildi. Bu rölyef hazinesi sarayının kuzeydoğusunda yer alıyordu. Bu eserleri taşımak o dönemde yapılan en zor işlerden biriydi. Çünkü ağır nesneleri taşımak için henüz modern aletler yoktu. Ancak özenle keçeyi sararak kamyonla Tahran'a taşıdılar. Söylediğimiz gibi bu kabartmanın konusu başka yerlerde de defalarca tekrarlanan kral ve Bar'am'ın resmi toplantılarıdır ve hatırlanmak istedikleri önemli bir olayla ilgili olduğu görülmektedir. Bahsettiğimiz rölyefler birbirine benzer yani aynı şekle sahip iki rölyeftir. Burada meclisin başında sağa dönük bir şekilde oturan bir kral görülüyor. Ve birisi ona selam veriyor. Karina kabartmasında ise meclisin ortasında yüzü sola dönük bir kral oturuyor. Kralın her iki yanında oturan birkaç kişi de görülüyor. İki simetrik kabartma her ikisi de benzer ancak biri sağlam diğeri hasarlıydı. Böylece sağlam rölyefini ulusal müzeye getirdiler ve diğer ise Persepolis'te yani Taht-ı Cemşit'te kaldı. Şimdi Bar'am'ın hikayesinin ne olduğunu bir bakalım. Kral ortada ve 5 kişi kralın arkasında durmaktadır. O ayaklarını bir taburenin üzerine koymuştur. Bazıları onun tabanlarını inek toyna şeklinde görmüştür. Aynen aslan pençesine benzedi, düşünülen kralın tahtının ayakları gibi. Kralların yüksek statüsünün bir göstergesi olarak yerden daha yüksek bir platform üzerine yerleştirilmiştir. Sandalyeye oturma hakkı yalnızca krala ait olup diğerleri ayakta durmalıdırlar. Ahmeniş krallarının tüm işaretlerini taşıyor. Uzun örgülü, sakalı, kraliyet tacı ve altından çıkan örgülü saçları. Tıpkı arkasındaki adam gibi. Aynı sakal ve aynı kesim. O, veliaht prenstir ve krallar gibi olma hakkına sahiptir. Çünkü o geleceğin kralı olacaktır. Kralın yüzü bu kabartmanın diğer üyelerinden pek farklı değildir. Kralın üç ana simgesi olan ve onu diğer insanlardan ayıran uzun sakal, lotus çiçeği ve elindeki uzun bastondur. Tahta oturan kral, ayakta duran diğer insanlardan daha büyüktür ve sahnenin merkezinde yer almaktadır. Kral ve veliaht prens, hanedanlığın yüksek statüsünün sembolü olan bir platform üzerinde duruyor. Kralın elinde baston, diğer elinde ise iki adet nilüfer çiçeği, ayaklarının önünde ise iki adet tütsü bulunmaktadır. Baston yalnızca kralın ve saraydaki yüksek rütbeli kişilerin sahip olduğu yargı ve yönetimin semboludur. Tören kurallarına göre bu baston kralın sağ elindedir ve ucu yere kadar uzanır. Baston aslında ilahi ve göksel kralın ve gücün bir işaretidir ve bir tür otoriteyi çağrıştırır. Semboller kültüründe başta baston, mağlup edilen düşmandan alınan bir silahı temsil etti ve dolayısıyla zaferin işareti olduğu lotus çiçeğinin ise yönetimin, ölümsüzlüğün, huzurun ve barışın simgesi olduğu şeklinde tanımlanır ve barış kralın ve onun veliaht prensinin elindedir. Miladan önce 8. yüzyılda Nilüfer imgesi Mısır'dan Fenike'ye, oradan da Asur ve İran'a geçmiş ve bu topraklarda bazen kutsal ağacın yerini almıştır. Hint uygarlığında lotus, kadın tanrıçasına aittir ve eski İran'da, eski İran tanrıçalarından biri olan Anahita ile irtibatı bulunmaktadır. Veliaht prensinin arkasında prens elbisesi giyen, başında boyun ve ağız etrafına dolanan, bir şapka takan bir kişi bulunmaktadır. Yüzünde bıyık yok ve muhtemelen sakal da bırakmamış. Bazıları onu bir saray papazı, bazıları ise sadık bir hadım olarak görüyor. Sağ elinde bir bez tutmaktadır ve sol elini sağ kolunun ön kısmına yerleştirmiştir. Bu kumaşın kullanımının belki de kralın önündeki ateş çukurları veya buhurdanlıklarla ilgili olduğunu söylüyorlar. Mesela aromatik bitkileri ateş çukuruna atmakla ilgilenen biri gibi. Ona kralın havlucusu da denirdi. Yine de kesin bilmiyoruz. Arkasında medlilerin elbisesini giyen, belinde hançer bulunan bir kişi yer almaktadır. Sol omuzuna bir şey atmış, sağ elinde ise başka bir şey tutuyor. Sol omuzundaki şeyin kralın okçusu olduğu söyleniyor. Çünkü eğer kendisine ait olsaydı belini takması gerekirdi. Sağ elindekinin de kralın balta vuranı olduğu düşünülmektedir. Peki bu nasıl bir balta? Bir başı iki uçlu çatala benzer, bir tarafı ise ağzında oval biçimli bir nesne bulunan kuş yüzüdür. Gerçek şu ki, araştırmacılar bu nesne hakkında henüz kesin bir sonuca ulaşmış değiller. Bu adamın arkasında omuzlarında yay taşıyan iki asker duruyor.
Thank you.
Evet değerli dostlar, kral kabartmanın ortasında ve arkasında 5 adam olduğundan bahsettik. Peki ama kralın önünde kimler var? Bir adam elini ağzına götürmüş ve kralın önünde sırtını eğmiş. Giydiği kıyafetlerin metlerin dönemine ait olduğu dizine kadar uzanan kısa bir elbise ve başında sırtına düşen bantlı yuvarlak bir şapka olduğu söyleniyor. Elbiselerin kıvrımları taşa büyük bir ustalıkla işlenmiştir. Bu adamın örülmüş, kısa ve sivri bir sakalı bulunmaktadır. Ayrıca sol elinde başı krala dönük kısa bir baston tutmaktadır ve törenlere özel olduğu kabul edilmektedir. Sağ eli ağzın önüne koymuş, nefesi havayı ve önündeki iki cisimden yükselen kutsal ve güzel kokulu dumanı da kirletmemesinden dolayı eli ağzın önüne koymuş olduğunu söylüyorlar. Bazıları eliyle krala bir öpücük göndermiş olasılığından bahsediyor. Bu adamın arkasında iki Pers askeri görülüyor. Birinin elinde mızrak, diğerinin elinde ise ne amaçlı olduğu bilinmeyen bir kova görülüyor. Belki de Şömeniye ile alakalıdır. Bazıları bu ikisinin muhtemelen Ahmeniş ölümsüz muhafızlarının üyeleri olduğuna inanıyorlar. Taht-ı Cemşid'in içine yerleştirilen ve bunun benzeri olan kabartma da aynı görüntü göze çarpıyor. Tabii detaylarda farklılıklar olmakla birlikte hasarlı olduğu için çiziminden kontrol etmek gerekiyor. Sanki aynı hikaye karşı taraftan da gösterilmiş gibi. Kralın huzuruna gelen kişinin sağ eli bize doğru birine bir hançer bağlanmıştır. Kral ve veliaht prensi tam tersi. Sol elleri bize doğru çiçeği tutuyorlar ama veliaht prensin ve askerlerin arkasında iki adam hala aynı şekilde. Bu iki önemli kabartmanın hazine sarayında bulunmasıyla birlikte Schmidt için bir soru işareti oluşmaya başladı. Bu motifler Bar Am'ı yani Apadana sarayında yapılan töreni temsil etmektedir. Peki hazinede ne yapıyorlar? Apadana Sarayı'nın merdivenlerine hediye taşıyanların resimleri kazınmış. Her biri krala bir hediye getiren bağlı ulusların temsilcileridir. Merdivenin ortasında kral imgesi yerine krallara özgü başlarının üzerine Fer Kiani'nin işaretini taşıyan Ahmeniş askerlerinin resmi bulunmaktadır. Schmidt, iki kabartmanın muhtemelen Haşayar Şah'tan sonra bunların Apadana merdivenlerinin ortasından gözlerinin önünde olmasınlar diye hazineye gönderildiğini fark etti. Peki neden bunları merkezden kaldırıp başka bir yere aktardılar? Öncelikle padişah ve veliaht kim olduğuna bakmak gerekiyor. İlk başta tahta oturan kralın Ahmeneşli 1. Daryush oğlu düşünülüyordu ama bu kralın tacı bir sütun yazıtındaki Daryush'un tacına benzemiyor ve daha çok Daryush'un oğlu ve halife kral Haşayar'ın tacına benziyor. Yani bunun arkasındaki kişi Haşayar'ın oğlu olmalı ama o babası Haşayar'ı öldürmek gibi asılsız bir suçlamayla öldürüldü. Apadana Sarayı'nın merdivenlerinde Bar Am motiflerinin kaldırılmasının nedeni belki de resimde Haşayar'ın oğlu Daryush'un bulunmasıydı. Belki de resimleri kazınmış edilen bu kral Haşayar değil, başka bir Ahmeniş kralıdır. Buraya kadar törenin başlama görevlisi halka açık törenin başladığını duyurana kadar kralın tahta oturduğunu ve veliaht prensili arkadaşlarının hizmete hazır askerlerle birlikte tahtının arkasında durduğunu bilmekteyiz. Tabii uluslararası temsilciler gelip hediyelerini sunmalı ve krala isteklerini bildirmelidir. Ahmeniş döneminde tüm önemli merasimlerin Persepolis Taht-ı Cemşid'de düzenlendiğini ama artık günümüzde onların sadece rollerinin geriye kaldığını görmekteyiz. Muhterem dinleyiciler, İran'ın Tarihi Hazinelerine Bakış isimli podcast serisinin bugünkü bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisiydi. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Bir sonraki sohbetimizde İran'ın bir başka tarih hazinesini sizlere tanıtmaya çalışacağız. Tekrar beraber oluncaya dek mutlu ve esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Islami Projatantra Iraner Bishwo Karjokromer Bangla Onushthane apnader shagoto janacchi.
এখন শুনবেন সূরা আলে ইমরানের এক থেকে চার নম্বর আয়াতের তেলাওয়াত ও তর্জমা।
আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। আলিফ লাম মিম। আল্লাহু نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات